Hayal et, İstanbul'da her türlü testten geçmiş kusursuz çalışan son teknoloji bir enerji altyapısı kuruyorsun.
Hı hı, tıkır tıkır işliyor yani.
Aynen öyle. Sonra aynı sistemi alıp Erzurum'a taşıyorsun, kuruyorsun ve hani aniden her şey havaya uçuyor.
Yok artık diyorsun tabii.
Evet, bugünkü bu detaylı analizimizde tam da bu konuya, yani orta gerilim hücrelerindeki baraların, o devasa buzbarların gizli dünyasına dalıyoruz. Amacımız çok net aslında. O feci elektrik patlamalarının anlık kazalar olmadığını, tam tersine yıllar önce bir masada veya tezgahta yapılan hataların gecikmiş bir görünümü olduğunu ortaya çıkarmak.
Ki bu gerçekten çok ilginç bir bakış açısı. Hani arıza kelimesi genelde sahada aniden olan bir şeyi, şimdi ne bileyim yıldırım düşmesi falan gibi bir kazayı çağrıştırır ya.
Evet, hep bir anda olan bir felaket gibi düşünürüz.
Doğru. Ama incelediğimiz makale bunun büyük bir yanılsama olduğunu kanıtlıyor. O devasa patlamaların kök nedeni imalat öncesine, ilk karar anına dayanıyor. Yani patlama aslında baranın yandığı gün değil, sipariş edildiği gün başlıyor.
Bu çok çarpıcı. Kaynakta 5 ana arıza modundan bahsediliyor. İşte ısıl aşırı yük, kısa devre dayanım yetersizliği, yalıtım mesafesi ihlali, bağlantı direnci ve yüzeydeki ufacık bir çapak. İşin ürkütücü tarafı ne biliyor musun?
Ne?
Bu hataların hiçbiri sistem normal çalışırken sinyal vermiyor. Hepsi o ilk ciddi ısıl olaya kadar sessizce pusuda bekliyor.
Tam bir saatli bomba yani.
Aynen öyle. Bu hani bir evin temeline çatlak bir tuğla koyup deprem olana kadar binanın sapasağlam olduğunu düşünmeye benziyor. Ama benim aklıma takılan bir şey var.
Tabii, nedir?
Çatlak tuğla zamanlamayı açıklıyor da mekanizmayı tam açıklamıyor. Yani o bahsettiğimiz ufacık bir metal çapak nasıl oluyor da devasa bir sistemi yerle bir ediyor?
Şöyle düşün, o minik çapak yalıtkan kılıfın altında mikroskopik bir boşluk yaratıyor. Orta gerilim seviyelerinde normalde elektrik alanı pürüzsüz bir yüzeyde eşit dağılırken, o boşluğu veya sivri ucu bulduğu an...
Bütün enerji oraya hücum ediyor değil mi?
Aynen öyle. Bütün enerji oraya hücum edip tek noktada yoğunlaşıyor.
Şey gibi mi bu, hani bahçe hortumunun ucunu baş parmağınla kapatırsın ya, suyu durdurmuyorsun aslında. Sadece o akışı tek bir noktaya sıkıştırıp yalıtımı delecek böyle yıkıcı bir tazyik yaratıyorsun.
Tam üstüne bastın. Tam olarak bu mekanizma işliyor işte. O yüksek basınç zamanla yalıtımı delip geçiyor. Burada asıl büyüleyici olan şey, bu hataların sadece imalat bandında değil, doğrudan mühendislik hesaplarında başlaması.
Kağıt üzerinde yapılan hatalar diyorsun.
Evet, alçak gerilimdeki o eski alışkanlıkları orta gerilime taşımak, mühendislerin yaptığı en pahalı hatadır.
Dur, bunu biraz açalım. Kağıt üzerinde bir kablonun taşıyacağı akımı hesaplamak neden bu kadar zor olsun ki? Yani sadece içinden geçecek elektriğe bakmıyor muyuz sonuçta?
İşte sadece sürekli akıma bakarsan o bara ilk kısa devrede alev alır. Orta gerilimde iki hesap kuralı diye bir şey vardır ve bu zorunludur.
İki ayrı hesap mı yapılıyor?
Kesinlikle. Hem normal zamanda geçen sürekli akımı hem de bir anlık devasa kısa devre akımını hesaba katmalısın. Mesela TEDAŞ'ın saniyede 16 kilo amper, bir saniye kuralı vardır. İkisini de hesaplayıp her zaman büyük olan kesiti seçeceksin.
Peki ya şu başta konuştuğumuz Erzurum meselesi? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynakta rakımdan falan bahsediliyor. Yani tamamen kapalı metal bir sistemin içindeki elektriğin dışarıdaki rakımdan nasıl haberi oluyor?
Sistem tamamen yalıtımlı diye düşünüyorsun değil mi?
Yani evet, kapalı kutu. Neden deniz seviyesinde tıkır tıkır çalışan bir şey dağa çıkarınca patlıyor?
Çünkü yalıtımın en kritik parçası aslında havanın ta kendisi.
Hava mı? Nasıl yani?
Evet, hava. Hava yükseldikçe incelir, yani moleküller birbirinden uzaklaşır. Elektriğin atlamasına, o meşhur ark oluşumunu engelleyen şey de bu havanın yoğunluğudur aslında.
Ha, anladım. TEDAŞ standartları da sistemleri 1000 metre rakıma göre tasarlatıyor sanırım değil mi?
Aynen öyle. Varsayılan tasarım değeri 1000 metredir. Ama Erzurum 1900 metrede.
Yani hava inceldikçe elektriği tutma kapasitesi düşüyor. O zaman Erzurum gibi yüksek bir yerde İstanbul'daki aynı korumayı sağlamak için ne yapmak lazım? Parçalar arasındaki o fiziksel boşluğu kelimenin tam anlamıyla iki katına falan mı çıkarmak gerekiyor?
Kesinlikle öyle. Eğer o yalıtım mesafesini artırmazsan elektrik o ince havayı çok rahatça delip geçer. Bu da sistemin içinde devasa bir iç ark sebep olur.
İnanılmaz gerçekten. Bütün o mükemmel hesaplamalar sırf rakım yüzünden çöp oluyor yani.
Maalesef. Üstelik diyelim ki kağıt üzerindeki matematiği ve o rakım farkını mükemmel hesapladın, iş fabrikaya geldiğinde tüm bu tasarım bambaşka bir disipline dönüşmek zorunda.
Ne açıdan?
TEDAŞ tip testleri var biliyorsun. Bu testler çok spesifik bir geometriyle geçilir. Hassas CNC kesim cihazları şarttır. Makalede geçen payapres örneğindeki gibi, insan elinden kaynaklanan milimetrik sapmayı sıfırlamak gerekir.
Yani tasarım kağıt üzerinde kusursuz olsa bile, üretim bandında matkabı tutan el böyle 1 milimetre kaysa her şey iptal mi?
Aynen öyle. Eğer üretimde geometri milimetrik olarak bile değişirse,
yüz binlerce liralık o tip testi sertifikasyonun hiçbir anlamı kalmıyor.
Hiçbir anlamı kalmaz. Bunun büyük resme bağlarsak, mühendislik disiplini ve ticari başarı ayrılmaz bir bütündür. O zorlu testi bir kez geçmek sadece vitrindir.
Asıl iş onu sürekli yapmak diyorsun.
Kesinlikle. Gerçek mühendislik, o tasarımı binlerce kez aynı mikroskobik hassasiyetle tekrarlayabilmektir.
Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Hani elektrik mühendisi olmayan dinleyicimiz, sen tüm bunlardan ne çıkarmalısın? Aslında burada devasa bir hayat dersi yatıyor bence.
Nasıl bir ders?
Kök neden ile semptom arasındaki o görünmez uçurum. Çöken bir projenin veya başarısız bir işin asıl sorunu o krizin patladığı an değil. Aksine aylar veya yıllar önce masada o ilk yanlış kararın alındığı an başlıyor. Hayatın her alanında bunu anlamak gerçekten hayat kurtarır.
Çok haklısın. O yüzden bu incelemeyi kapatırken dinleyen herkesin şu soruyu aklında tutmasını istiyorum. Eğer yalıtımın altındaki milimetrik bir metal çapak veya ne bileyim 900 metrelik bir rakım farkı, devasa bir enerji şebekesini sessizce yerle bir etmek için pusuda bekliyorsa,
evet.
Her gün hiç düşünmeden güvendiğimiz diğer kritik altyapılarda, işte uçağa binerken, bir köprüden geçerken veya asansördeyken şu an sessizce patlamayı bekleyen hangi görünmez tasarım parametreleri var?